eski antlaşmadan, Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Hoşea kitabının 6. bölümüne geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. İsrail son günlerinde dönecek. Gelin Rab'be dönelim, bizi O parçaladı, O iyileştirecek. Bizi O yaraladı, yaramızı O saracak. 2 gün sonra bizi diriltecek. 3. gün ayağa kaldıracak. Huzurunda yaşayalım diye. Rabbi tanıyalım. Rabbi tanımaya gayret edelim. O tan gibi şaşmadan doğacak, yağmur gibi toprağı sulayan son yağmur gibi bize gelecektir. Tanrı şöyle diyor: Ey Efraim, ne yapayım sana? Ey Yahuda, sana ne yapayım? Sevginiz sabah sisine benziyor, erkenden uçup giden çiğ gibi. Bu yüzden sizi peygamberler aracılığıyla lime lime doğradım. Ağzımdan çıkan sözlerle öldürdüm. Yargılarım şimşek gibi ışıldıyor. Çünkü ben kurbandan değil, bağlılıktan hoşlanırım. Yakmalık sunulardan çok beni tanımanızı isterim. Oysa onlar adam kentinde antlaşmaya uymadılar. Orada bana ihanet ettiler. Gilat kötülük yapanların kentidir. Kan izleriyle doludur. Haydut çeteleri nasıl pusuya yatarsa, kahinler takımı da öyle. Şekem yolunda adam öldürüyor, rezillik yapıyorlar. İsrail halkında korkunç bir şey gördüm. Efraim zinaya kapılmış, kirlenmiş İsrail. Ey Yahuda, senin için de bir hasat günü saptandı. Ne zaman halkımın durumunu düzeltmek, İsrail'e şifa vermek istesem, Efraim'in suçları, Samirya'nın kötülükleri ortaya çıkıyor. Evet, yorumunu yapmakta olduğumuz Hoşea kitabının 6. bölümün sözleri böyle. 1. ayette gelin Rab'be dönelim diyor. Bizi O parçaladı, O iyileştirecek. Bizi O yaraladı, yaramızı O saracak. Bu Tanrı'nın Kuzey Krallığı'na o gün yaptığı son çağrıdır değerli dinleyicilerimiz. Ama Tanrı'nın ulusu gelecekte iyileştireceğini de öngörür. Onları parçalamış olmasına karşın onların yarasını sarmayı tasarlar. Hristiyan olduğunu açıklayan ve Tanrı'nın sözünden yararlanmış olan herhangi bir ulusun günahının yargılanacağına dair bir uyarı yapılır. 2 gün sonra bizi diriltecek, 3. gün ayağa kaldıracak, huzurunda yaşayalım diye diyor 2. ayet. 3. gün ayağa kaldıracak. Değerli dostum, Mesih İsa'nın 3. gün dirilmiş olması gerçeğinden bakıldığında ilginç bir durumdur bu. Hem Yahudilerin hem de diğer ulusların aklanması, yani doğru sayılması için dirildi İsa Mesih ölümden. Bu Tanrı'nın İsrail'i o ülkeye ve kendisine geri getireceği gün için de geçerlidir. Eski antlaşmadan Hezekiel kitabının 37. bölümünde Tanrı o günde diriliş olarak ve o dirilişin de 3. gün ayağa kalkmış olana dayalı olduğundan söz eder. Çünkü Mesih İsa'nın dirilişindeki kurtuluşu ve aklanmayı ya da başka deyişle doğru sayılmayı kabul eden kişiye Tanrı ile yaşayacağı bir birliktelik sağlar. Haberci Pavlos Romalılar 11. bölümde İsrail'in geleceğiyle ilgili konuyu geliştirir. Günümüzde ise Tanrı'nın kilisesini yani inanlılar topluluğunu inşa etmedeki amacı ona tapınmak için gelen hem Yahudileri hem de her dil, her oymak ve ulustan gelen diğer ulusları kendisine çekmektir. Tanrı kilisedeki amacını gerçekleştirip bunu tüm dünyaya gönderdiği zaman tekrar İsrail ulusuna dönecek ve onları ayağa kaldıracaktır. Kutsal yazılarda yazmış olan ve hatta bazıları yazmamıştır bile, her peygamber Tanrı'nın İsrail ulusunun geleceğiyle ilgili hedeflerinden söz etti. İsrail'in çocukları daha ülkeye girmeden bile önce Musa Tanrı'nın onları iyileştireceği ve ülkeye 3. kez getireceğiyle ilgili gelecekten söz etmeye başladı. 3. kez, bir bakıma 3. gün yapılacak olan iyileştirme sürekli bir iyileştirme olacaktır. Bu iyileştirme ile Mesih'in 3. gün dirilişi yani ölüp çarmıha çakılıp ölüp gömülüp ve üçüncü gün diriliş arasında bir bağlantı vardır. Rabbi tanıyalım. Rabbi tanımaya gayret edelim diyor Hoşeya peygamber. O tan gibi şaşmadan doğacak, yağmur gibi toprağı sulayan son yağmur gibi bize gelecektir. Yağmur gibi toprağı sulayan son yağmur gibi bize gelecektir diyor. İlk yağmurlar Ekim sonunda yağan şiddetli yağmurlardır. Son yağmurlar ise Ekim'den önce gelen Mart ve Nisan aylarındaki şiddetli yağmurlardır. Son yağmurun ülkeye geri döndüğünü söyleyenler var. Ama ben ne ilk ne de son yağmurun döndüğünü söyleyebileceğinizi zannetmiyorum. İsrail'deki yağmur normalinden çok daha azdır ve bu bölgenin bazı yerlerini yeşillendiren yağmur değil, sulamadır. Ancak değerli dostum, İsrail'de her yeri sulayacak su yoktur ve biz de yağmurların o ülkeye döneceği vadinin yerine geldiğini görmüyoruz. Bu insanlar Tanrı'ya döndükleri takdirde, şu anda Tanrı'ya dönmüş değiller ama Tanrı'ya döndükleri takdirde bereket sadece insanlara gelmekle kalmayıp ülkeye ve hayvanlar dünyasına da bereket gelecektir. Rabbi tanıyalım, Rabbi tanımaya devam edelim ya da gayret edelim diyor Hoşeya peygamber. Bu yaşamdaki sorunların çözümünün sırrıdır Rabbi tanımak. Yaşamının sonuna gelmiş olmasına rağmen elçi Pavlos'un sahip olduğu amaç buydu. Bakın Filipililer, İncil'den Filipililer 3. bölüm 10-11. ayetlerde Pavlos ne diyor? Tüm isteğim diyor Mesih'i ve dirilişinin gücünü bilmek. İsa Mesih'in çekmiş olduğu işkenceleri paylaşmak ve İsa'nın ölümüyle onun gibi olmaktır. Umudum ölüler arasından dirilişe erişmektir. Bu yaşamda Tanrı bilgisi dışında gelişme için başka bir yol yoktur. Tanrı'nın sözü, kutsal kitap bu konuda çok etkilidir. Tanrı'nın sözünün doğruluğu binlerce yıldır kanıtlanmıştır ve şimdiki kuşağın bunu bozacağını zannetmiyorum. Tanrı'nın sözü kutsal kitap sapasağlam elimizde duruyor ve binlerce yıldır ki ona ne saldırılar oldu ama Tanrı'nın sözünün doğruluğu binlerce yıldır sapasağlam duruyor, kanıtlanmıştır ve hiçbir insan, hiçbir kuşak bunu bozamadı, bozamazdı. Tanrı şöyle diyor, ey Efraim ne yapayım sana? Ey Yahuda sana ne yapayım? Sevginiz sabah sesine benziyor, erkenden uçup giden çiğ gibi. Tanrı burada sanki biraz gerginleşmiş gibi. Aslında söylediği şudur, ne yapayım sana? Seni seviyorum ama sen günah içerisinde yaşamaya devam ediyorsun. Seni yargılamak zorunda kalacağım. Değerli dostum, Tanrı bugün de sana aynı şekilde sesleniyor. Seni seviyorum diyor. Ama sen günah içerisinde yaşıyorsun. Senin günahların hala duruyor. Dindar olabilirsin. İyi şeyler yapabilirsin. Dinin kurallarını yerine getirebilirsin. Ama senin günahın ortadan kalkmadı. Senin günahın hala duruyor. Seni seviyorum. İşte senin günahın senin üzerinde olduğu için seni yargılamak zorunda kalacağım bir gün. Tanrı'ya şükürler olsun ki, değerli dostum, Tanrı bu günah sorununa çözüm buldu Mesih aracılığıyla. Eğer ona gelip iman edersek, Mesih aracılığıyla bizim günahlarımız bağışlanıyor. Evet, Tanrı ne yapayım diyor. Seni seviyorum ama sen günah içerisinde yaşamaya devam ediyorsun. Yani tövbe etmek istemiyorsun. O zaman seni yargılamak zorunda kalacağım. Bu durum Tanrı'yı bir ikileme düşürür. Yargılama işi Tanrı için tuhaf bir iştir. O yargılamak değil, Tanrı kurtarmak istiyor. Sevginin zaten özelliği budur. Yargılamak değil, kurtarmak. Ama kişi bunu istemiyorsa, günahında devam ediyorsa, eninde sonunda Tanrı yargılamak zorunda kalacaktır. Çünkü Tanrı aynı zamanda kutsaldır. Sevgi ve kutsallık el ele gider. İnsanlar Tanrı'dan uzaklaşmaya devam ettikçe dostum, onun onları yani Tanrı'nın onları yargılamak zorunda kalacağı gün gelecektir. Ve buna sen de dahilsin. İsrail halkı dindardı ama Tanrı bilgisine sahip değillerdi. Görüyoruz ki dindar olmak Tanrı bilgisine sahip olmak demek değildir. İsrail halkı dindardı, hem de çok dindardı, ama Tanrı bilgisine sahip değillerdi ve Tanrı'dan uzaktılar. Günümüzde epeyce dindarlık vardır ve ben buna karşıyım. Sizinle bir gazetenin redaktörüne gönderilen bir mektubu anlatmak istediğim noktayı örneklemek için paylaşacağım. Şöyle diyor: günümüz toplumunda din yararlılığının önüne geçmiştir. İnsanlar artık bu afyondan bıktılar. Bilinmezleri batıl inançlarla ve üstün bir varlığa tapınma yoluyla açıklamak zorunda değildir. Bizimki gibi karmaşık bir toplumda din sadece aklın sesini kısar. Din önemli ayrıntılarla bilgileri bulanıklaştırır. Önemli kararlara burnunu sokar ve ön yargı ile bağnazlığı geliştirir. İnsanlığın bu zihinsel göz bağından kurtulma zamanı geldi ve o zaman şimdidir. Değerli dostum, bu sizi şaşırtabilir. Ama ben bu adamın yazdıklarıyla hemfikirim. Keşke dinden kurtulabilsek, bağnaz dinden kurtulabilsek, hayat olmayan, yaşam vermeyen, hayatı değiştirmeyen dinden kurtulabilsek. İman bir yaşam tarzıdır. Yüreğimizi alıp onu yaşamaktır. Biri bu mektuba cevap verdi ve cevap da yayınlandı. O bunu benden çok daha iyi ifade ediyor. Şöyle diyor: Nisan tarihli Zihinsel Göz Bağı adlı din başlıklı mektuba cevap yazmak istedim. Bay X ile dinin etkileri konusunda hemfikirim. Zira din, insanın Tanrı'ya kendi gayretiyle ulaşma çabasıdır. Hiçbir zaman dindar biri olmadım ama 4 yıl araştırmamdan sonra öyle bir şey oldu ki tüm hayatımı değiştirdi. Hayatımı kontrol altına alması için İsa Mesih'i davet ettim ve Tanrı'ya kendi başıma ulaşamayacağımı ve onunla oğlu İsa Mesih aracılığıyla bir birlikteliğe sahip olabileceğim gerçeğini kabul ettim. Bu karardan beri sosyal sorumluluklarımın farkına varıp kendimi ve yaş, ırk ya da renk ayırmaksızın herkesi sevmeye adadım ve başladım. Aynı zamanda kendime ve diğerlerine saygı duymaya başladım. Değerli dostum, bugün birçokları din dışarıya diyor. Ben de tamam, hadi onu arka kapıdan süpürüp atalım ve dünyanın ışığı olan İsa Mesih'i içeriye davet edelim diyorum. İsrailliler dindardı. Hem de daha önce de belirttiğim gibi çok dindardı. Dinleri uğruna hayatlarını bile vermeye hazırdılar ama onların iyilikleri sabah sisi gibiydi. Yalnızca şekil, tören ve ritüellerden, yani dinsel törenlerden oluşuyordu. Erkenden uçup giden çiğ gibi. İşte dindarlıkları bundan ibaretti. Birçokları sizin gibi elastik bir din kıyafeti giyer. Duruma göre bu kıyafeti giyer ve çıkarır. Tanrı bu insanları dindarlıklarından ötürü kınıyor ama onlar Tanrı'yı tanımadılar. Ve onunla yaşam değiştiren bir tecrübeyi hiç yaşamamışlardı. İman insanın hayatını değiştirir. İman insanın yüreğini değiştirir. Yepyeni bir insan yapar. Bu yüzden diyor Hoşea peygamber aracılığıyla Tanrı, sizi peygamberler aracılığıyla lime lime doğradım, ağzımdan çıkan sözlerle öldürdüm, yargılarım şimşek gibi ışıldıyor. Bir başka deyişle Tanrı, peygamberler aracılığıyla onları azarladım diyor. Tanrı'nın sözünü verdiğimiz ve öğrettiğimiz için bizi öven mektuplar alıyorum. Bu mektuplarla işimizi yaptığımızda kiminin Tanrı'nın sözüne harfiyen uyduğunu, kiminin de bunu kulak arkası ettiklerini söylüyorlar. Ben de hizmetim boyunca bunu yapmaya gayret ettim ve gördüm ki Tanrı'nın sözünü içtenlikle işitmek isteyenler, samimi bir şekilde işitmek isteyenler onu takdir ediyorlar. Bazıları karşı geliyor ve onların eleştirilerini duymayı da umut ediyorum. Tanrı burada halkına peygamberler aracılığıyla sizi azarladım. Bunu olduğu gibi söylemede sadakat gösterdiler ama siz onları dinlemediniz diyor. Günümüzde Tanrı'nın sözüne, kutsal kitaba karşı büyük bir ilginin olmasına karşın acaba bu sözü işitenlerden kaçının yüreğinde değişiklik oldu? kaçı bu sözü okudu, araştırdı ve sonra da yaşamını aldı. Ben her zaman bu programlarımızda vurguluyorum. Tanrı'nın sözünü okuyacağız, araştıracağız ve mantığımızla, aklımızla kavrayacağız. Ve ondan sonra bu kavradığımız sözü yüreğimize indireceğiz. Bu yetmiyor. Kavrayacağız, yüreğimize indireceğiz ama aynı zamanda onu hayatımızda uygulayacağız. Sonra da bu uyguladığımızı başka insanlara vereceğiz. Ağzımdan çıkan sözlerle öldürdüm, yargılarım şimşek gibi ışıldıyor diyor. Bilgisizlikten, cahillikten ötürü günah işlemiyorlardı. Hayır, hiçbir bilgi eksikliği yoktu. Tanrı onlara peygamberler göndermiş ama onlar sırtlarını Tanrı'ya, Tanrı sözüne ve onun peygamberlerine dönmüşlerdi. Çünkü ben kurbandan değil, bağlılıktan, merhametten hoşlanırım. Yakmalık sunulardan çok beni tanımanızı istiyorum diyor Rab. İnsanlar şekilciydi. Dostum, pazar günleri kiliseye gidebilirsiniz. Dinsel toplantılara katılabilirsiniz. Vaizi eleştirebilir, koroyu eleştirebilir, hatta herkesi eleştirebilirsiniz. Belki bunu hak ediyorlar, bilmiyorum. Ama Tanrı'nın arzusu, isteği, onun sözünü hayata geçirmeniz ve bizzat yüreğinizde ve yaşamınızda merhametin kanıtlarının olmasıdır. Sevginin, doğruluğun kanıtlarının olmasıdır. Hiçbir kilise etkinliği Tanrı'nın sözünü çalışmanın yerini tutamaz. Oysa onlar Adam kentinde antlaşmaya uymadılar, orada bana ihanet ettiler diyor Hoşey 6. bölüm 7. ayette. Antlaşma Tanrı'nın bu ulusla yapmış olduğu antlaşmadır. Gilad kötülük yapanların kentidir. Kan izleriyle doludur diyor Hoşey 6:8'de. Gilad kenti tıbbi amaçlar için kullanılan aromalı sakız ya da reçini olan pelesenk yağı olarak bilinir. Buna Gilad yağı da denir. Ancak Hoşey peygamberin zamanında Gilad'dan çıkan sadece kötülüktü. Haydut çeteleri nasıl pusuya yatarsa kahinler takımı da öyle. Şekem yolunda adam öldürüyor, rezillik yapıyorlar. Ne kadar korkunç. Bir başka deyişle halka yaşam ekmeği ve yaşam suyunu vermeyi reddeden kahinler aslında cinayet işliyor. Açık olmak gerekirse vaaz kürsüsünde oturup da halka Tanrı'nın sözünü vermeyen bir kilise lideri, bir vaiz, bir çoban burada ifade edildiği gibi suçludur, hem de çok. Bunu ben değil, Tanrı'nın sözü söylüyor değerli dinleyicilerimiz. İsrail halkında korkunç bir şey gördüm diyor. Efraim zinaya kapılmış, kirlenmiş İsrail. Ey Yahuda, senin için de bir hasat günü saptandı. Değerli dostum, bundan daha kötü bir duruma düşmek olamaz. Efraim zinaya kapılmış, kirlenmiş İsrail. Bu Yahuda'nın da yargılanacağı günün geliyor olması yönünde Yahuda'ya yapılan bir uyarıdır. Ne zaman halkımın durumunu düzeltecek? Gelecekte Tanrı'nın halkı ülkeye geri getireceği bir gün olacaktır. Ama o zaman onları günahlarından ötürü yargılamak zorundaydı.